Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Soğuk bir Ankara gününden, bir Ankara kış gününden hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Teknik kumanda masasında Ayhan Taşçı, yapımcımız Selahattin Böke ve konuğumuz Mustafa İsen'le beraber mikrofonda bendeniz Murat Yılmaz. Bu hafta sizlerle şehir kültürü, işte Ankara'dan yola çıkarsak İzni'ye doğru eğer gidersek nelerle karşılaşırız? Bunlar üzerine biraz konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Dinleyicilerimiz sizi artık tanıyorlar ama ben yine de kısaca ilk defa sizi dinleyecek olanlara tanıtmak isterim. Profesör Doktor Mustafa İsen aslında eski Türk Edebiyatı hocası. Üniversitede muhtelif görevlerde, idareciliklerde bulunduktan sonra Kültür Bakanlığı'nda, şimdiki adıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda müsteşarlık yaptı. Onu takiben Cumhurbaşkanlığı'nda genel sekreterlik, siyasete girdi, milletvekili oldu, Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı yaptı. Şimdi akademik faaliyetlerine dışarıdan destek veriyor. En son Türk Edebiyatı'nda isimler sözlüğüyle bilinen, sözlüğü adıyla bilinen, öyleydi değil mi hocam ismi?
Evet, evet.
Çok geniş kapsamlı bir çalışma yaptılar. Ansiklopedik bir çalışma. Bunu geçtiğimiz günlerde konuşmuştuk. Yine en son bir muhacir köyünün hikayesini anlattığı kitabını konuştuk. Bugün de Mustafa Hoca Açık Görüş'te, Star Gazetesi'nin eki olan Açık Görüş'te zaman zaman şehir yazıları yazıyor. Biz de keyifli okuyoruz. Hocam ben hani gençlere, bazen asistanlarımıza bir şehri kendi içinde doğduğumuz ya da yaşadığımız şehirle beraber başka şehirleri neden sevmemiz lazım geldiğini anlatmak isterim. Siz anlatacak olsanız nasıl anlatırdınız?
Şimdi Murat Bey, bu analiz okulunun kurucusu Brodel'in hoşuma giden bir sözü var. Yollar neredeyse şehirler oradadır diyor. Ben bunu biraz daha değiştirerek söylüyorum. Yollar neredeyse kültürler de orada. Onun için benim ilgilendiğim şehirler açıkçası biraz daha kültürel arka planı ve tarihi arka planı olan şehirler. Ben şahsen bu arkadaşlara böyle bir şehir önersem ve nasıl gezmeleri gerektiğini anlatmaya kalkışsam, biraz bu arka planı ile şehrin görünen tarafından, evet o bizim ilgimizi çekiyor ama görünen tarafın ötesinde bir de görünmeyen tarafı var. Veya biraz çabayla elde edilebilecek tarafı var. Beni şahsen biraz bu boyutu ilgilendiriyor.
Burada nelere bakmak lazım hocam?
Burada yani nelere bakmak lazım? İstersen somut bir veri üzerinden yürüyelim.
Tabii.
Mesela ben aile efradımızla birlikte böyle bir gezi yaptık. Bu gezinin birazcık kısa hikayesi ve onun etrafında da bazı yorumlar değerlendirelim. İşte biraz önce söyledim, yollar neredeyse kültürler de oradadır diye. Şimdi çok fazla kişi bilmez. Bu aks üzerindeki işin yansıma tarafını. Biliyorsunuz bizim bu kültürel arka planı olan şehirlerimizin hepsinin bir manevi kurucusu vardır. İşte Bursa'ya bakacak olursanız orada Emir Sultan'ı göreceksiniz. İstanbul'a bakacak olursanız Eyüp Sultan'ı göreceksiniz. Ankara'ya bakacak olursanız da ve Konya'ya bakacak olursanız Mevlana'yı göreceksiniz. Ankara'ya bakacak olursanız da Hacı Bayram Veli ile karşılaşacaksınız. Bir merkez şahsiyet. Dolayısıyla mesela Hacı Bayram üzerinden yürüyecek olursak, sabahleyin erkenden kalktık bir bahar mevsiminde.
Şimdi bir geziye çıkıyoruz.
Ankara'dan
Hacı Bayram'dan başlıyoruz.
Evet. Önce Hacı Bayram'ı ziyaret ettik. Evet. Dualarımızı yaptık. Oradan devam ettik. Biliyorsunuz Anadolu coğrafyası İstanbul eksenli değerlendirilecek olursa doğuya ve batıya doğru 3 aks üzerinden yürür. Sağ kol, orta kol ve sol kol olmak üzere. Yine İstanbul eksenli düşünecek olursak İstanbul'dan Adapazarı'na kadar yol gelir tek güzergah olarak. Adapazarı'nda ikiye ayrılır. Birincisi bugünkü Düzce üzerinden, o zaman Düzce yok, ta Roma yolları bunlar. Üskübü üzerinden, eski adıyla Hendek Üskübü üzerinden sol kol dediğimiz yol, o Kelkit Vadisi'nden geçerek Tebriz'e doğru devam eder.
Yani kendimizi İstanbul'a verdiğimizde
kendimizi İstanbul'a verdiğimiz zaman sol kolumuz olmuş olur. Bu defa oradan sağa dönerek Geyve Boğazı'ndan geçer. Geyve'ye geldiği zaman tekrar ikiye ayrılır. Geyve üzerinden bu kez Taraklı, Göynük, Beypazarı ve Ayaş üzerinden Ankara'ya, buradan Erzurum güzergahına, Yozgat üzerinden Erzurum. Bu da orta koldur. İşte Geyve'den, hafif Geyve'nin sağından Pamukova, eski adıyla önemli bir kasaba olan Mekece, Bilecik üzerinden bu defa Kütahya ve oradan Konya'ya, Ilgın üzerinden Halep'e doğru devam eden, bunun adı da sağ koldur. Dolayısıyla biz bu orta kol aksı üzerindeyiz. Yani
biz tersine Ankara'dan bir, yola çıktık.
Ankara'dan yola çıktığımız zaman orta kol üzerindeyiz. Bunların üçü de aynı zamanda İpek yolunun biraz farklı
sizin dediğiniz
güzergahlarıdır.
Gibi, yani yolların etrafında kültür, medeniyet ve aslında iktisat ve hayat teşekkür etmiş.
Kesinlikle. Kesinlikle. Öncelikle iktisat ve hayat, ona bağlı olarak da bir süre sonra eğitim ve kültür. Çünkü biz çok net biliyoruz, şehirler kurulurken oranın öncelikle bir iktisadi merkez olması lazım, pazar olması lazım eski tabirle. Bu pazar olduktan sonra burada bir nüfus kesafeti ve bunun da etrafında bu defa bir eğitim ihtiyacı, eğitimi de sağlayabilecek okullar, eğitim kurumları kurulduktan sonra buradan yetişmiş kültür adamlarıyla da oranın kültürel faaliyetlerinin gündeme gelmesi söz konusu olacaktır. İşte buradan hareketle çıktık ve önce Ayaş'a
ilk durağımız
ulaştık.
Ayaş,
İlk durağımız Ankara. Ayaş. Ayaş'ta Bünyamin-i Ayaşi var. Bayramiliğin önemli isimlerinden ve Hacı Bayram'ın önemli bağlılarından birisi.
Çok özür dilerim hocam. Bu isimler aslında hani o ilk yerleşimi temin eden
merkez şahsiyetler.
Evet, merkez şahsiyetler ama aynı zamanda hani iktisatla hayatı, kültürü birbirine eklemleyen önemli şahsiyetler, kurucu manada önemli şahsiyetler.
Çok önemli şahsiyetler. Beypazarı'nı konuşurken işin iktisadi boyutuyla ilgili de bazı hususları dile getireceğim. Orada biz Bünyamin-i Ayaşi'yi ziyaret ettik. Küçük bir camide medfun. Sonra yolumuza devam ettik. Beypazarı var bir adım sonra şehir olarak önümüzde. Beypazarı biliyorsunuz bu yakın dönemde kültürel merkezi olarak çok dikkat çekti ve bu haliyle bir rant merkezine de dönüştü. Ve
turizm merkezine dönüştü.
Turizm merkezine dönüştü. Çok sayıda özellikle hafta sonları insanlar buraya ziyaretlerde bulunuyorlar. İyi bir yeme içme merkezi oldu. Tarihi binalarıyla dikkat çeken bir konum elde etti. Beypazarı da bayramilik açısından önemli bir merkezdir. Bir kere Akşemseddin hayatının daha erken dönemlerinde Beypazarı'nda bulunuyor. Başka da yine birkaç tane bayrami büyüğü burada metfun. Beypazarı'nı da ziyaret ettik. Tabii yanımızda torunlar falan da var. Dolayısıyla onların ihtiyaçlarına da cevap verecek. Yeme içme ile ilgili oradan bazı ihtiyaçlarımızı giderdik.
Beypazarı hocam hani sarması meşhur. Biraz bir yaptıkları baklava var. Kurusu var.
Beypazarı yani, kurusu var yani o belki hepsinden de, daha fazla meşhur.
Havucu meşhur.
Evet, havucu ve havucundan elde edilmiş katma değeri yüksek ürünleri var. Mesela lokumu var havuçtan evet. Yapılmış ve benzeri tür faaliyetleri var.
Kalınabilecek yerleri de var.
Elbette. Zaten turizmde biliyorsunuz. 3 temel unsur vardır. Bunlardan birincisi o yörenin bir cazibe merkezi olması. Beypazarı zaten eskiden beri cazibe merkezi, son yıllardaki gelişmeleriyle birlikte daha da önemli bir cazibe merkezi oldu. Ulaşılabilir olması bu cazibe merkezine, bahsettiğimiz gibi tarihten beri kadim yollar üzerinde olduğu için ulaşım problemi de yok. Ve bunun üzerine konaklama imkanlarının olması lazım. Konaklama açısından da şehir, üstelik böyle lüks otelleri yok belki ama küçük ve orta ölçekli işletmeler çerçevesi içinde, butik oteller çerçevesi içinde.
Eski konaklardan yapılmış hoş, evet, yerler değil mi?
Evet, zaten bu gibi mekanların öyle olması lazım. Tabii. Tam da olması gerektiği gibi. Mesela sadece yeme içme kültürü açısından değil, el sanatları açısından da bir gelişmişlik göstermiş. Bu manada konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi bir nevi bir rant merkezine de dönüşmüş vaziyette. Şimdi bu aksın bir özelliği daha var. Bu aksın hemen hemen her şehrinde, Ayaş'ta, Beypazarı'nda, biraz daha ileride Taraklı'da, Mudurnu'da, hemen hemen hepsinde vazgeçilmez unsurlardan bir tanesi de termal kaynaklar. Dolayısıyla sağında solunda termal imkanlar var. Buralarda büyük oteller var. Son yıllarda çok dikkat çekecek gelişmeler oldu.
Ayaş'ta da var.
Tabii. Ayaş'ta da var. Evet. İşte Ayaş'tan başlayarak itibaren, diyorum. Evet. Ayaş'tan itibaren bu imkanı da ifade etmiş olalım.
Yani dinleyicilerimiz eğer gezmeyi düşünürlerse öyle planda yapabilirler.
Öyle planda yapabilirler. Yani bu hat üzerinde sadece kültürel değil, sağlık turizmi açısından da önemli bir avantajın var olduğunu ifade edelim. Biraz daha devam ettiğimiz zaman Nallıhan'a doğru, pardon, ondan önce bir şey söyleyeceğim. Yine Hacı Bayram'la ilgili olarak dikkate alınması gereken çok önemli unsurlardan bir tanesi, Hacı Bayram'a gelinceye kadar tasavvuf kültüründe asıl olan alnının teriyle geçinmek ve boş kalan zamanlarında ibadet ve taatle.
Ahmet Yesevi de öyle.
Ahmet Yesevi
ondan
de öyle.
Bir gelenek.
O, evet. o döneme kadar büyük ölçüde tasavvuf kültürü böyle bir, evet, gelenek ve böyle bir ilke üzerine oturuyor. Yani o dönemde henüz dervişe bir hırka bir lokma yeter düşüncesi Anadolu tasavvufunda hakim bir unsur değil. Hoş bir anekdot var. Bir gün Hacı Bektaş Veli, işte bizim halkımızın inancıyla, arslanlara binmiş müritleriyle beraber Hacı Bayram'ı ziyarete gelmişler. Hacı Bayram da o dönemde sıcak bir yaz günü Beypazarı kırlarında burçak yolmaktadır. Evine gelmişler, eşi evde değil tarlada olduklarını söylemiş. Bunun üzerine tarlaya yönelmişler ve onu bitkin bir halde
çalışırken
yakalamışlar. Hacı Bektaş Veli demiş ki, efendim siz niye zahmet ediyorsunuz? Şimdi biz dua edelim, siz de amin deyin, bu burçaklar bir araya toplansınlar demiş. Ve daha onun cevap vermesine fırsat vermeden elini kaldırmış, dua etmiş ve burçaklar bir araya toplanmışlar. Fakat Hacı Bayram Veli buna karşılık, efendim siz lütfettiniz ama bir şey eksik kaldı. Bizim alnımızın teri karışmadı. Ben sizden istirham edeyim, lütfen yeniden dua edin, bunlar yerli yerlerine gitsinler. Biz onlara alnımızın terini katarak toplayalım demiş. İşte bu işin iktisadi boyutuyla ve tasavvuf ve iktisat ilişkisini anlatması açısından da ilginç örneklerden birisidir. Ve Beypazarı bu manada bizatihi Hacı Bayram'ın bir dönem yaşadığı bir mekan olması açısından da önemli bir, dini turizm açısından önemli bir merkez. Oradan yola devam ettiğiniz, Nallıhan'a doğru devam ettiğiniz zaman Nallıhan'a varmadan sola Hıdırlar Köyü tarafına yöneldiğiniz zaman Sakarya Nehri'nin kenarında, bu defa bizim tarihi anekdotlara da son derece uygun olarak Emre Sultan'ın türbesiyle karşı karşıya kalacak, türbesiyle ve tekkesiyle karşı karşıya kalınacaktır. Bu kadim dönemlerin son derece orijinal tekkelerinden birisidir. Zaten Sakarya Nehri'nin öbür tarafında, Eskişehir tarafında da Yunus Emre yatmaktadır malum. Burası da ziyaret edildikten sonra bu defa...
Yani Yunus Emre, Tapduk Emre coğrafyası.
Evet, Yunus Emre ve Tapduk Emre coğrafyası. Evet. Bu defa yola devam edilebilir. Zaten bizim eski yerleşim, yani bu İpek Yolu yerleşim merkezlerinin şöyle bir özelliği vardır. Kervanlar ortalama bir günde 20 ile 30 kilometre arasında arazinin
şartlarına göre
yol yaparlar. Ve çok eski dönemlerden beri mutlak surette bu bir günlük yolun bitiminde bu defa hanlarla karşılaşılır. Bakın bu yol üzerinde çok tipik yer isimlerini şöyle bir gözümüzün önüne getirecek olursak, Çayırhan, Nallıhan, Uluhan gibi hep sonu hanla biten yerleşim merkezlerinin
kervan
olduğunu göreceğiz.
Yolun üzerinde
kervan yolunun üzerinde ve hanlar, bu hanlar hanın etrafında teşekkül etmiş şehirler. Biraz önce konuştuğumuz bu iktisadi...
Ticaretle yapılan yerler.
Ticaretle yapılan yerler. Tabiatıyla kervanın orada konaklaması lazım. Hayvanına...
Alışveriş de yapıyor.
Alaf temin edecek, alışveriş yapacak. Kendi ihtiyaçlarına bir takım cevaplar bulabilecek. Buradan yine ileriye doğru devam edildiği zaman bu kez yol ikiye ayrılır. Bir tarafı Mudurnu tarafına, bir tarafı Göynük tarafına. Bizi daha çok Göynük tarafı ilgilendiriyor. Çünkü Göynük'te...
Bir başka günde Mudurnu tarafından gidermiş gibi anlatırız.
Olur. Ama burada Bayramiliğin çok önemli iki tane ismi bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi Dede Ömer Sikkini. Diğeri de Akşemseddin Hazretleri. Aynı zamanda bu bölge bütünüyle Orhan Gazi'nin oğlu, bizim Rumeli fetihlerinde de çok önemli bir rol üstlenmiş olan Süleyman Şah'ın fethettiği bölgelerdir. Bu bakımdan Süleyman Şah'ın adı da bölgede çok net yaşamaktadır. Göynük'teki merkezi caminin adı Süleyman Paşa Camii'dir. Ve hemen onun...
Bir başka gün de hocam Süleyman Şah üzerinden Gelibolu'yu konuşalım.
Konuşalım.
O da çok kıymetli bir hikaye.
Evet.
Buyurun, evet.
Ve hemen Süleyman Paşa Camii'nin kenarında Akşemseddin oğulları ve müridanı ile birlikte yatmaktadır.
Çok güzel bir yer burası.
Çok güzel. Hemen önünden çağıl çağıl akan o dağların suyunu Sakarya Nehri'ne doğru taşıyan orta ölçekli bir akarsunun kenarında ulu ağaçların gölgesinde teşekkül etmiş bir...
Çok da hoş bir yer Göynük. Göynük. İyi muhafaza edilmiş.
Göynük çok iyi muhafaza edilmiş. Bu tarihi evleriyle falan çok iyi muhafaza edilmiş.
Yani turistik bakımından şehirlerden kıymetli birisidir. Hocam. Yani
son derece
biraz önce
kıymetli
konuştuğumuz yemek kültürünün olduğu, kalacak yerlerin olduğu çok hoş bir yer. İnsanların da hani üstünü kabulle karşıladığı güzel bir yer.
Bolu ve çevresi aynı zamanda Osmanlı Sarayı'na gönderdiği aşçılarla ve yemek kültürünün zenginliğiyle önemli bir yerdir. Dolayısıyla bu bölgede bunların da örneklerini görmek mümkündür. Dede Ömer Sikkini'ye gelince, kamuoyu Dede Ömer Sikkini'yi çok bilmez ama tarikatlarda zaman zaman biraz örfün ve şeklin ön plana çıktığı yapılarla daha melami yapıların çatışmaları olur. Burada bunun karakteristik örneklerinden birisini görüyoruz. Dede Ömer Sikkini biraz işin melami boyutunu temsil eden birisidir. Ve kuralları da zorlayan bir yaklaşım içindedir. Bu tartışma konusu olur ve Akşemseddin'le aralarında bu manada bir küçük mücadele söz konusu olur. Anlaşmazlık söz konusu olur. Ve bu tartışmanın sonucunda... İşin şekil tarafının fazla ehemmiyetli olmadığını vurgular. Bunu göstermek için de işte o akşam bir büyük ateş yakılmasını sağlar, ister. Yakılan bu ateşin içinden yürür, geçer, gider. Sarığı yanar, yani sikkesi yanar, üzerindeki kıyafet yanar ama kendisi buradan geçer ve bir daha da sır olur, kaybolur. Yani şu mesajı vermek istemiştir. Yani bunlar... sonuçta yok olup gitmeye mahkum şeyler. Asıl olan içimizdeki dervişlik hırka ve taç değil.
Değildir.
Evet. Tam işte bunu ifade eden husus. Ama buranın biraz daha kenarında gene bu sözünü ettiğimiz akarsuyun yanında sade ve hoş bir türbesi vardır. İkisi de Bayram İliğ'in çok önemli isimleridir. Buradan devam edildiği zaman İznik'te bu kez yine Bayram İliğ'in efsanevi isimlerinden bir tanesi.
Göynük'ten İznik'e mi geçtik?
Göynük'ten İznik'e tamam. Geçtik. Aynı aks üzerinde. Evet. Yani Geyve'yi, Pamukova'yı geçince bu defa İznik üzerinde Bayram İliğ'in efsanevi isimlerinden birisi olan Eşrefoğlu Abdullah Rumi yatar. O meşhur şiir Eşrefoğlu al haberi bahçe biziz gül bizdedir diye evet. Devam eden şiire muhatap olmuş.
Çok da güzel besteleri var onun.
Evet, çok da güzel besteleri vardır. Önemli isimlerden bir tanesi. Özellikle Hacı Bayram sonrası 15. yüzyılın çok daha tarikatın kuramsal bir çerçeveye döneceği ve Eşrefiye diye bir koldan yürüyebileceği bir hareketin temsilcisi. Buradan da devam ettiğimiz takdirde bu defa Balıkesir'de yol üzerinde Koca Muslihettin karşımıza çıkar. Bugün çok tanınmayan bir isim ama o da o bölgeyi ele alıp derleyip toparlayan önemli isimlerden bir tanesi. Koca veya Uzunca Muslihettin diye tanımlanan birisi. Ama oradan sonra onu müstakil gelecek günlerde konuşmamız lazım. Gelibolu ve Gelibolu'nun iki tane sahibi, çok önemli iki tane sahibi. Bunlar Yazıcızade kardeşler. Yazıcızade Ahmet ve Yazıcızade Mehmet. Özellikle bunların içinde Ahmediye ve Muhammediye diye iki tane kitap Anadolu'nun ruh iklimini yoğuran kitaplar arasındadır
bizim
bunlar.
Bizim klasiğimiz olmuş adeta.
Bizim klasiğimiz olmuş. Herkesin ve okuduğu. Halk Müslümanlığının asırlar içinde her daima gündemde tutmuş. Bugün bile bu kitaplar basılır ve
köy odalarında okunur.
Köy odalarında
insanlar
köy odalarında
evlerde.
Ben mesela çocukluğumda hatırlıyorum. Kara Davut diye bir başka yine böyle bir halk Müslümanlığının çok gündemdeki kitabıyla birlikte bunlar kadınların da bir araya gelip köyün biraz daha okuma yazma bilen bu işleri yorumlayabilecek konumdaki insanların etrafında toplanıp okudukları, dinledikleri eserlerdir. Türk halkının dini tarafını asırlar boyunca hep imar eden, mamur hale dönüştüren önemli kitaplar arasındadır. Buradan aslında devam etsek Rumeli'ye doğru, ben Bayram İliğ'in oralarda da yansımalarının var
o
olabileceğini
kol, Bayram
düşünüyorum.
Bayram İliğ kolu o istikamette gelişiyor. İsterseniz hocam devam etmeyelim, İznik'te biraz duralım.
İznik'te biraz.
İznik'i biraz gezelim. Yani İznik'te hani aslında çok kıymetli olduğunu biliyoruz ama bu kıymet hani hak ettiği nispette anlatılamadı. Bizim hani kültür turizmimizin belki de hani en önemli yerlerinden birisi olması lazım gelen bir yer. Onu hala keşfedemedik.
Ben bu keşif meselesi üzerinde biraz durmak istiyorum. Çok işi maddi bir platformda izah etmek gibi olacak ama artık bugün şunu net biliyoruz. Yani insanların hangi gelir grubunda neleri merak etmeye başladığı çeşitli örneklerle görülebilir bir değerlendirme unsuru. Yani kişi başına düşen milli geliri $1,000, $1,500 insan olan insanlarla yaşayan, bu civarda yaşayan insanlardan çok kültüre alaka beklemek o kadar kolay değil. Biraz insanlar maişet derdinde ve karınlarını doyurma derdinde biraz daha böyle $7,000-$8,000 ortalama $10,000 civarına geçtiği noktadan itibaren bu defa tabii bunu sadece maddi boyutuyla ifade etmemek lazım. Eğitim ve şehirleşme boyutunu da buna eklediğimiz takdirde bu kez insanlar kendi tarihlerini, kültürlerini merak etmeye başlıyorlar. Şimdi örneğin 2000'li yıllara gelinceye kadar Türk toplumunda ev dışında yemek yeme alışkanlığı son derece sınırlı ve mecbur kalındığı zaman hani
yola
gidilebilen.
Falan gidilirse,
evet.
Ya da ancak hani
başka bir şehir ziyaret edilirse.
Evet.
Hatta bu manada ben hatırlıyorum o yıllarda örneğin Kayseri'ye gittiğiniz zaman bir Kayseri yemeği yiyebileceğiniz, Konya'ya gittiğiniz zaman bir Konya yemeği yiyebileceğiniz sağlıklı yerler yoktu. Buralarda da çok esnaf lokantaları vardı. Karın doyurmayı esas alan ama yöresel kültürü sergileyecek ve bundan para kazanacak mekanlar hemen hemen yok düzeyindeydi. İşte buradan hareketle bu yıllardan sonra yöresel kültürlere talep başladı ve bu yöresel kültürlerin bir işe yaradığını fark ettik. Eskiden sıklıkla kullanılan bir ifade vardı. Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağar diye.
Evet.
Hakikaten şimdi bit pazarlarına nur yağmaya yağdı. Başladı. Yani evet. O yöresel kültürün kendi imkanları, bunlar sadece kendi şehirlerinde temin edilebilir unsurlar olmaktan çıktı. Büyük şehirlerde şimdi her şehrin yemek kültürüyle ilgili mekanları var. Ankara'da bir sürü görüyorsunuz.
Festivaller yapılıyor ayrıca. Hem mekanlar var hem festivaller.
Hem mekanlar var. Başta Güneydoğu mutfağı olmak üzere ama daha yerelde de bir takım küçük şehirlerin bile yerel mutfaklarının biz buralarda güzel örneklerini görmeye başladık. Onun için bence bu keşif çok artarak devam edecek. Bu manada değerlendirecek olursak İznik hakikaten çok farklı kültürlerin üst üste yığıldığı ve her birisinin son derece değerli ürünlerine sahip çok dikkate değer yerlerden birisi.
Antik zamanlara kadar giden
antik zamanlara kadar
tarihi
giden
var.
Sonra Bizans tarihi açısından da çok önemli.
Çok kıymetli.
Daha Roma döneminde başka hiçbir şey olmasa bu Hristiyanlığın malum çok sayıdaki kitabının bir nevi bir edisyon kritik yöntemiyle dörde indiği ve buradan da İznik Konsülü adıyla malum çok önemli bir kararın gerçekleştiği bir şehir. Buna ait de mekanlar var. İşte İznik Ayasofya'sı başta olmak üzere buna ait mekanlar var. Surları malum, İznik surları çok orta çağın otantik mekanlarından birisi. Bir amfiteyatrosu var ve doğal güzellikler itibariyle fevkalade.
Göl var.
Bir tarafta gölü var. Son derece güzel, münbit bir ovası var. İşte zeytin ve üzüm ve aklınıza gelebilen bütün ürünler açısından bu kadar değerli bir alan. Bu eski dönemlere ait. Dönüp Osmanlı tarihine bakacak olursanız, Osmanlı tarihinde de işin uygarlık boyutuna doğru ilk adımlarının burada atıldığını görüyoruz. Mesela ilk Osmanlı medresesinin burada teşekkül ettiğini görüyoruz. İşte ilk imarethanenin burada ve bunların kendine mahsus ciddi hikayeleri var. İşte ilk medresenin Orhan Gazi tarafından kurulduğu ilk
kuruluş döneminin efsanevi
unsurları. İlk imaretin Orhan Gazi'nin eşi Nilüfer Hatun adına kurulduğu gibi çok efsanevi isimleri ve mekanları var. Hala bunlar ayakta.
Bugün mesela sadece aşevi gibi biliniyor ama onu aşan bir yönü de var. Yani aşevi olmanın ötesinde yani eğitim görenlere verilen ayrı ayrı hizmetlerle falan filan bir tür külliye.
Sosyal hizmetler merkezi
evet.
Gibi değerlendirmek lazım. Ama benim burada asıl üzerinde duracağım hususlardan bir tanesi benim şahsen üzüldüğüm, şimdi son yıllarda biraz daha ilgiye mazhar olmaya başladılar. Çandarlı ailesi İzniklidir.
Evet.
Biliyorsunuz.
O da kurucu ailelerden birisi Osmanlı
devleti. Evet, devletin kuruluşundan itibaren Osmanoğulları hanedan, Çandaroğulları da vezaretin temsilcisi manasındadır. Ve iki aile atbaşı büyümüştür. Çok da önemli hizmetleri olmuştur. Özellikle işin eğitim ve kültür boyutuna yönelik çok önemli hizmetleri olmuştur. Ta Orhan Gazi döneminden itibaren. Fakat bir süre sonra bir takım çatışmalar ortaya çıkmaya başladı iki aile arasında. Ve bu çatışmalarda bu Fatih Sultan Mehmet'in birkaç defa tahttan indirilip tahta çıkarılması
İkinci
meselesini...
Murat döneminde,
İkinci Murat döneminde.
Babasının da tahttan indirilmesi, yeniden gelmesi, evet, bu çatışmayla ilişkili.
Bu kesinlikle bu çatışmayla ilişkili. Bundan dolayı Fatih Sultan Mehmet çok büyük bir öfke beslediği anlaşılıyor. Ve bir nevi İstanbul'un fethinden sonra bunun aileden intikamını alıyor. Aile o tarihten itibaren adeta devletin gözünden düşmüş bir konumda. Benim yakın yıllara kadar gittiğim zaman ta büyük atadan itibaren bütün mezarları İznik'te olmasına rağmen adeta kimsenin dönüp bakmadığı metruk alanlar halindeydi. Son geçen yaz ziyaret ettiğimde Büyükşehir Belediyesi ve İznik Belediyesi belli ölçüler içinde bunları da derlemiş, toparlamış. Bu kavgayı biz taraf olmayalım. Biz bu tarihin, ama ben Çandarlı ailesinin de bu devlete büyük katkılarda bulunduğunu düşünüyorum.
O hizmetlerinin tarihen de yazılması lazım herhalde hocam. Yani böyle yazılmış zaten de münhasıran çalışılması lazım.
Ve yeniden onların hakkının da teslim edilmesi gerekir diye düşünüyorum.
Yani İznik deyince aynı zamanda
Çandarlıları da mutlaka hatırlamak lazım. Sarı Saltuk'un türbesi var. Yani halbuki Sarı Saltuk daha çok Balkanlarda.
Makam herhalde olarak yapıyor.
Makam, evet. Sarı Saltuk'un gerçek türbesi.
Hocam yani birkaç şeyle Sarı Saltuk'a da bahsedelim birkaç cümleyle.
Sarı Saltuk'u bence bir gün ayrıca Babadağ çerçevesi içinde ayrıca konuşmak lazım. Çünkü bizim manevi tarafımızı onaran,
özellikle Rumeli'yi vatan kılan,
evet, Rumeli'yi vatan kılan,
Müslümanlaşmasını
sadece
temin eden
şu kadarını
isimlerden
söyleyeyim. Rumeli'ye sefere çıkan bütün Osmanlı sultanları mutlaka yollarını Babadağ'a düşürürler ve bir anlamda Sarı Saltuk'tan ruhsat alarak ondan sonra sefere devam ederler. Bu kadar önemlidir bizim hayatımızda. Sarı Saltuk'un da burada bir türbesi bulunmaktadır.
Tarihen de oradan geçmiş mi acaba? Yani öyle bir hikayesi var mı?
Böyle bir hikayesinin var olup olmadığını bunlar bilmiyorum ama
efsanevi isimler olduğu
bu
zaten.
Erken dönem isimlerinden bahsederken burada doğrudan doğruya bayramilikle alakası yok ama bölgenin ne kadar zengin olduğunu göstermesi açısından mesela Pamukova'nın Paşalar diye bir köyü var. Burada köyün muhtarı bana birkaç defa başvurdu. İşte Karacaahmet Sultan bizde yatıyor falan diye. Doğrusu benim de gözümden kaçmış Karacaahmet, malum İstanbul'daki işte, evet, Karacaahmet mezarlığı ve içinde dergahı olan. Bunlar erken dönem.
Evet.
Hacı Bektaş gibi, Hacı Bayram gibi, Geyikli Baba gibi. Karacaahmet Sultan da bunlardan bir tanesi. Bizim halk muhayyilesinin inanışına göre malum işte Hacı Bektaş arslanlara hükmediyor. Geyikli Baba geyiklere hükmediyor. Karacaahmet Sultan da karacalara hükmeden bir eren olarak düşünülür. Yer isimleriyle çok oynamamak lazım. Pamukova'nın eski adı Akhisar. Aşık Paşazade Akhisar diye açıkça söylüyor. Fakat hepimizin aklında
onu unutuyoruz.
Başka Akhisar, Ege'deki Akhisar var.
Hı hı.
Hatta bir iki tane de çalışma var. Bu Akhisar'la ilişkisi olduğunu tartışın ifade diye etmeye çalışan. Oysa bu Paşalar Köyü'nde yatmaktadır. Gerçek Karaca Ahmet Sultan'ın gerçek mezarı buradadır. Bu da bu erken dönem sufilerinin önde gelen isimlerinden birisi ve bu sözünü ettiğimiz yol güzergahı üzerinde bulunan önemli isimlerden birisi.
Evet hocam, Erol Güngör rahmetli nerede bir türbe, evliya mezarı varsa orası Türklerin vatanıdır der. Bugün aslında biz Ankara'dan kalktık. İşte Osmanlı'daki orta kol üzerinden İznik'e kadar vardık. Bu güzergahtaki bayramilik üzerinden aslında bu coğrafyayı anlattık ve gördük ki gittiğimiz her yerde Bayramiliğin ve sadece onlarda değil, Yunus Emre, bu isimler çoğaldı
işte
zaten.
Karacaahmet gibi.
Evet, isimler çoğaldı. Onların sayesinde Türkleşmiş, Müslümanlaşmış, vatandaşmış bir coğrafyayı gezmiş olduk. Başka bir programda başka bir güzergahı inşallah gezip konuşmak üzere ben dinleyicilerimiz adına Profesör Doktor Mustafa Esen'e teşekkür ediyorum.
Estağfurullah.
Değerli dinleyiciler, soğuk bir Ankara gününde Ankara'dan yola çıktık, İzni'ye kadar gittik sizlerle beraber. İnşallah fırsatı olanlar bizim bu anlattığımız coğrafyayı daha uzun zaman ayırarak daha keyifli bir şekilde gezerler.
Evet, yani ben bunu tecrübeyle sabit olarak biliyorum. Gerçekten bu güzergahı böyle Hacı Bayram'dan da ruhsat alarak çok tarihi, başka tarihi eserler bakımından da bölge çok zengin. Doğal güzellikler bakımından da çok zengindir.
Bir de ailece gezilebilecek.
Ve ailece gezilebilecek bir güzergah. Böyle bir günde, iki günde eğer İznik Gelibolu katılacaksa, üç gün tabii, çok keyifli bir gezi olabilir.
Evet değerli dinleyiciler. Teknik kumanda masasında Ayhan Taşçı, yapımcımız Selahattin Böke, konuğumuz Profesör Doktor Mustafa Esen ve mikrofonda ben Deniz Murat Yılmaz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.
Dünden yarına Türkiye.